Ayrım 22. Onurlu Aydın biyografileri 1. Sayfa 269. Sosyalist gerçekçi edebiyatın proleter temsilcisi Maxim Gorki. Sedef Şafak, Kasım 2006. Rus öykü, roman ve oyun yazarı olan Maxim Gorki, hem devrim öncesi hem de devrim sonrası dönemleri gerçekliğinden koparmadan anlatan eserler yazmış, Çek-Sovyet yazarıdır. Bu yanıyla yaşadığı çağın en büyük ustalarından biri olan Maxim Gorki, sanata yeni bir kahraman ve sosyalizme estetik bir ideal katar. Sadece Sovyet edebiyatında değil, dünya edebiyatında da sosyalist gerçekçi bir sanat anlayışının yerleşmesinde çok büyük katkısı olan Sovyet edebiyatının kurucusu Maxim Gorki, gelecek Rus yazar kuşaklarına da örnek olur, önderlik eder. Maxim Gorki'nin açlık, yoksulluk ve acılarla örülü bir yaşamı olur. Bundan dolayı Sovyet edebiyatında en büyük proleter yazar sayılır. Bu dönemde tüm dünya işçi sınıfının mücadelesinde bir yükselme vardır. Ve bu durum Maxim Gorki'yi daha da çok öne çıkartır ve geliştirir. Asıl adı Aleksoy Maksimovich Peşkov olan Maxim Gorki, 28 Mart 1868'de Rusya'da Novgorod'da köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Çocukluk yılları Astrahan'da geçer. Babası burada bir gemi acentesinde çalışmaktadır. Maxim Gorki daha 5 yaşındayken babası ölür. Çok küçük yaşta yetim kalınca doğduğu yer olan Nijni Novgorod'a döner. Bu arada annesi yeniden evlenince Maxim Gorki büyük annesi ve büyük babasının yanında kalır. Boyacılık yapan büyük babası işleri iyi gitmediğinde Gorki'ye bağırıp, çağırıp, azarlar ve kötü davranır. Büyük annesinden başka sevgi ve şefkat göreceği hiç kimsesi yoktur. Maxim Gorki sevgisiz büyür. Maxim Gorki 7 yaşına gelince bir sanat ilkokuluna başlar. Ama burada en fazla birkaç ay kalabilir. Yoksulluk ve açlık kendini dayatınca çalışmak zorundadır. Bir daha da okuma fırsatı bulamaz. Daha 8 yaşındadır ve çalışmaya başlar. O yıllarda Çarlık Rusyası'nda tüm halk açlık, yoksulluk ve sefalet içinde bir yaşam sürmektedir. Tabii ki Maxim Gorki de bu yaşamdan payına düşeni fazlasıyla alır. Çoğu zaman aç, üstü başı yırtık pırtık, yalın ayak bir haldedir. Maxim Gorki açlık, sefalet ve acılarla geçen yaşamından dolayı Rusya'da acı anlamına gelen Gorki takma adını alır. Maxim Gorki sayılamayacak kadar çok yerde çalışmak zorunda kalır. İş için Rusya'nın güney ve doğu bölgelerini adım adım dolaşır. Çeşitli işlere girer çıkar. 8 yaşındayken başladığı ilk iş ise eskiciliktir. Daha sonra ayakkabı yapımcısına çıraklık, aşçı yamaklığı, ikon ressamı yardımcılığı, gemi hamallığı, fırın çıraklığı, duvarcılık, gece bekçiliği, demiryolu işçiliği ve avukatın yanında sekreterlik yapar. Bütün bu yıllar boyunca açlığın, yoksulluğun ve acının ne olduğunu yaşayarak öğrenen Maxim Gorki, sokaklarda tam bir sokak çocuğu gibi kavgaların içinde, hatta kavgalara elebaşılık yaparak büyür. Gorki sokakları sessiz iken sevmez. Sokak çocuklarının sesi onun için sokağa çıkma ve kavgaya başlamanın işareti gibidir. Sokak çocuklarıyla birlikte bir çete kurar. Gorki'nin en büyük zevki dövüşmektir. Başka da bir eğlencesi yoktur. Sokak kavgaları Gorki'nin kendini ifade etme biçimi olur. İçinde büyüttüğü acıların, ağır çalışma koşullarının, açlığının yarattığı öfkesinin, isyanının dışa vurumu gibidir sokak kavgalarına olan sevgisi. Gorki'nin isyankar yanlarıyla birlikte çok temiz bir de vicdanı vardır. Örneğin sokak çocuklarının dilencilerle alay etmelerine tepki gösterir. Maxim Gorki, çocukluk ve gençlik yılları boyunca mutluluğu, huzuru ve sevgiyi hiçbir yerde bulamaz. Dolayısıyla o yaşlardayken içinde bulunduğu ruh halini, sanki karanlık ve derin bir çukurun içinde yaşıyordum, hissiz, duygusuz ve körleşmiş gibiydim, yarı ölüye dönmüştüm, diye açıklar. Ayrıca sevgiden yoksun geçen yılları içinde, sevgi denen canlı ve coşkun duygular ruhumda solmuştu. Kalbimde ağır bir intikam duygusu, bu anlamsız, karanlık ve ölü dünya içinde, yalnızlığımın şuuru kül altında bir ateş gibi gıcırdıyordu der. Maxim Gorki, daha çok küçük yaşlardayken bile iyi bir gözlemcidir. Daha çocuk yaştadır ama çalışma koşullarının adaletsizliğini ve patronların çıkarları için ne kadar çirkinleştiklerini, ahlaksızlaştıklarını görür ve anlar. Dolayısıyla patronlara karşı büyük bir kin ve öfke besler. Patronların koyduğu kuralları çiğneme isteği vardır. Halkın çarlık baskısı altında açlıktan ve yoksulluktan birer birer öldüğünü görür. Zenginlerden alıp fakirlere vermek, fakirlerin karnını doyurarak mutlu ve neşeli olmalarını sağlamak hayallerinin bir parçasıdır. İşsizlik ve çok ağır çalışma koşullarının ortaya çıkardığı ahlaki ve sosyal çöküşü genel evlerde sokak çocukları ve sokak kızlarıyla görmek mümkündür. Rusya'da bu genel tablo Maxim Gorki'nin yaşantısında da kendini hissettirir. Üvey babası işten çıkarılınca yaşamaları daha da güçleşir. Annesi açlıktan ve sefillikten verem olur. Tedavi ettirilemeyen anne ölür. Yüreğinin derinliklerinde annesini kaybetmenin acısı ve üzüntüsü vardır. Ama hayatın gerçekliği acımasızdır. Ve büyük babası Gorki artık tek başına kendisine bakması öğrenmesini gerektiğini anlatır. Gorki 10 yaşındadır. Şehir merkezindeki bir ayakkabı mağazasında çıraklık yaparak tek başına ekmeğini kazanmaya başlar. Gorki'nin çocukluğu son derece cahil, acımasız, dar görüşlü ve anlayışsız insanların arasında geçer. Maxim Gorki, edebiyattan para kazanana kadar iş için çok değişik yerlere gider. Volga Nehri'nde yolcu taşıyan bir gemide bulaşıkçılık yapmaya başlar. Geminin kaptanı Gorki'ye okuması için kitaplar verir. Bu kitaplar Gorki'nin çok ilgisini çeker ve kendi başına ısrarla, inatla okuma yazma öğrenmek için çalışır. Çok kısa bir zaman içinde yaşamının en büyük tutkusu haline gelen okuma yazmayı öğrenir. Artık bütün parasını kitaplara yatırmaya başlar. Gorki üniversite öğrenimi için Kazan'a gelir ve ilk gençliği burada geçer. Düşündüğü gibi Kazan'da üniversiteye giremez ama burada ilk defa devrimci düşüncelerle tanışır. O dönemde Rusya'da köylülüğün önderliğinde devrim olacağını savunan Narodnikler vardır. Maxim Gorki, Narodniklerin temsilcileriyle tanışır. Güçlü bir gözlem yeteneği olan Gorki, Narodnizmin Rus köylüsünü olduğundan abartılı ve idealize eden yanlarını görür, yanlış bulur ve eleştirir. Gorki'nin gençlik yılları Kazan'da geçer. Gorki 18 yaşındadır ve 10 kapik gibi çok düşük bir ücretle dondurucu soğuklara karşı ölesiye çalışmak zorunda kalır. Bu yetmezmiş gibi bir de patronlardan, ustalarından sürekli dayak yer. Hor görülür, içilip kakılır ve yoksulluk, sefalet hiç peşini bırakmaz. Kazan'a yüksek öğrenimini tamamlamak için gelen öğrencilerle tanışması ve çok istediği halde kendisinin yapamamış olmasından kaynaklı, onlar da arasındaki uçurumu fark etmesi, içilip kakılması, açlık ve fukaralıkla birleşince Maxim Gorki yaşamın ağırlığı altında ezilir, bunalıma girer ve 1887'de intihar girişiminde bulunur. İçinde bulunduğu yaşam koşullarından dolayı tıpkı annesi gibi Gorki de akciğerlerinden rahatsızdır. Bütün yaşamı boyunca da bu rahatsızlık kendini hissettirecektir. Maxim Gorki üniversiteye giremeyince kendi kendisine yetiştirmeye karar verir. Eline geçen her kitabı okumaya başlar ve kitaplar Gorki için yaşama tutunacak bir dal olur. Sımsıkı sarılır bu dala ve birçok konuda bilgi sahibi olur. Ama sistemli ve programlı kitap okumadığı için öğrendiği bilgiler dağınık ve birbirinden kopuktur. Gorki'nin en büyük şansı, Kazan'da ilk çalışmaya başladığı yer olan fırının Marksist yayınlarla dolu bir kütüphaneye benzemesidir. O dönemin Çarlık Rusya'sında fırınlar, Marksist klasikler ve yasak kitaplarla dolup taşan siyasi eğitim yerleridir adeta. Diğer yandan Kazan şehri, devrimci hareketinin en yoğun olduğu yerlerden biridir. Dolayısıyla fırında çalışmak Maxim Gorki için hem bir emek kapısı, hem de devrimci düşüncelerini geliştirme, siyasi eğitimini ileriye taşıma, devrimci hareketleri tanıma, eylemlere katılma zemini yaratır. Tüm bunlardan dolayı Gorki'nin yaşamında fırınların ve ekmek işçiliğinin çok özel bir yeri vardır. Nitekim Ekmek İşçileri isimli romanında da Kazan'da ilk çalıştığı fırınlardan birini anlatacaktır. Sonuçta Maxim Gorki'nin siyasi eğitimi tamamen rastlantılara bağlı ve gelişi güzeldir. Bundan dolayı Gorki kendisinin Marksist olduğunu ama bunu kitaplardan ziyade Kazan'da eski emek işçilerinden, arkadaşı Semenov'dan öğrendiğini ifade etmiştir. Rusya'daki işçi sınıfının acı ve sıkıntılarla dolu yaşam koşulları Gorki'nin de yaşamının özetidir. Buna dair Gorki, insanın yaratının çevresine karşı direnç olduğunu çok küçük yaşta anladım derken, zulme karşı boyun eğmeden, dimdik durmanın, kendine güven ve haklılığına inanmakla olacağını anlatır. Elbette ki bu sözleri, intihar girişiminden sonra daha sağlıklı düşünerek çıkardığı sonuçlar üzerinden söyler. Ve soluk alıp verdiği her günü, sıkıntılar, acılar, tehlikelerle dolu olsa da sorunları güçlü iradesiyle aşmayı, onları doğru yöntemlerle çözmeyi öğrenir. Çarlık Rusya'sında 1891'lerde korkunç bir kıtlık başlar. Var olan açlık, yoksulluk, sefalet en son sınırına dayanır ve derinleşir. Bu kıtlık yıllarında Gorki'de açlık çeken halkla birlikte Kırım, Kafkasya ve Ukrayna'ya gider. İşte bu zorlu, acımasız ve ağır koşullar Gorki'nin sömürü düzenine karşı olan öfkesini büyütür ve mücadele etme azmini güçlendirir. Maxim Gorki 21 yaşındadır ve Kazan'dan ayrılarak Güney Rusya'ya gitmiş. Orada bir avukatın yanında sekreterlik yapmaya başlamıştır. Ayrıca bu yıllarda Gorki, Yaşlı Meşe'nin Şarkısı isimli bir şiir yazar. Şiirini şair Vladimir Korolenko'ya gösterir. Korolenko'nun şiirini eksik bulması, onun edebiyatla uğraşmaktan vazgeçmesine neden olur. Bu defa Rusya'yı yaya olarak dolaşmaya karar verir. Bu yolculuğu da Ukrayna'dan Kafkaslara, Tiflis'e kadar uzanır. 1889'a gelinmiştir ve Çar'ın polisleri, ajanları Gorki'nin peşindedir. Gorki, Tişis'te devrimci öğrencilerle tanışır ve öğrenciler Gorki'yi yaşadıklarını yazması konusunda ikna ederler. 12 Eylül 1892'de Tiflis'te yerel bir gazete olan Kafkas Eyaleti'nde Makar Çurda isimli ilk öyküsünü Maxim Gorki ismiyle yayımlar. İlk öykülerinden itibaren eserlerinde her daim bir iyimserlik, insanın yaratıcı gücüne ve insana duyulan bir güven ve hümanizm vardır. Maxim Gorki, daha çok Rusya toplumunun dışına itilmiş işsiz, güçsüz insanların öykülerini yazar. İlk öyküsünün ardından Gorki, yerel bir gazetede gazeteci haberci olarak çalışmaya başlar. Maxim Gorki'nin ismini asıl olarak duyuran öyküsü, Ruskoy Bogatsov isimli aylık bir dergide yayınlanan Çelkaş 1895 olur. Çelkaş o dönemde Maxim Gorki'nin en başarılı eseridir ve yazarlığa ilk adımlarını Çelkaş ile atar Gorki. Çelkaş bir liman hırsızının öyküsünü anlatır ve Maxim Gorki'nin Çarlık Rusyası'nda ayak takımını konu aldığı ünlü serseri dönemi Çelkaş ile başlar. Dolayısıyla artık Gorki'nin edebiyat dünyasına ayak takımının hayatı girecektir. Çoğunlukla çaresiz bir hayatın, doğal yaşam mücadelesini yansıttığı öykülerinde, ayak takımının, alt sınıfların, toplum dışına itilmişlerin, hırsızların, katillerin ve ezilmişlerin yaşamını duyduğu sempatiyi gizleyemez. Gorki'nin bu ilk çalışmaları, henüz yaşamın gerçekliğiyle, toplumsal gerçekçiliği bir dünya görüşü içinde yorumlayıp sonuçlar çıkartan eserler, öyküler değildir. 1897'de yayınlanan Malva, Eski İnsanlar, Ekmek İşçileri isimli öykülerinde Gorki, Rusya'daki halkın yaşamını ve toplumsal olayları gerçekçi bir üslupla anlatır. Ekmek İşçileri öyküsüyle Gorki, ismini daha geniş bir kesime duyurur ve edebiyat dünyasında kendini kabul ettirir. Öyle ki Maxim Gorki'den Tolstoy'la aynı düzeyde bir sanatçı diye bahsedilir. 20. yüzyıla gelindiğinde Gorki, ard arda yeni öyküler yazmaya başlar. Bu dönem, Çarlık Rusyası'nda kapitalizmin gelişmesi ve halkın yaşamının daha da zorlaşması Gorki'nin öykülerinin temel konusu olur. İlk romanı Foma, devamında Gordayev, Onlardan Üçü, İtiraf, Okurov Kenti ve Matyev Kojamyakin 1899'da yazdığı eserler arasındadır. Maxim Gorki, 20. yüzyılı şu sözlerle selamlar. Yeni yüzyıla güçlü, sağlıklı, neşeli insanlar arasında en güzel biçimde merhaba dedim. 19. yüzyılın sonunda Avrupa'da patlak veren sanayi krizi kısa sürede Rusya'yı da kapsayacaktır. Kriz yılları 1901-1903 arası 100 binden fazla işçi sokağa atılır, 3 bin büyük ve küçük işletme kapatılır, işçilerin ücretleri indirilir. Sanayi krizi ve işsizlik beraberinde daha fazla işçi, köylü ve emekçi halkı sokaklarda hakkını arar hale getirir. 1901, 1 Mayıs grevinde Çar'ın askerleri işçilere saldırır ve kanlı bir çatışma yaşanır. Bunun üzerine Maxim Gorki, Fırtına Kuşu'nun Şarkısı isimli bir şiir yazar. Öfkenin gücü ve zaferi olan inanç vardır bu şiirde. Tüm devrimci çevreler Gorki'nin bu şiirini dinler. Fırtına Kuşu'nun Şarkısı isimli şiirini ve aynı tarihte Kasırga'nın Türküsü adlı öyküsünü yayımlayan Marksist bir dergi olan Jizm hemen kapatılır. Maxim Gorki tutuklanır ama çok geçmeden serbest bırakılır. Maxim Gorki, 1901'de Piatnitski'de gönderdiği mektupta, bu insanlar yeni yüzyılın gerçekten manevi yenilenme yüzyılı olacağının güvencesidir. İnanç büyük bir güçtür ve bu insanlar ideallerinin yenilmezliğine inanıyor. Hepsi de bu yolda canlarını vermeye hazır. Talih içlerinden çok azına gülecek, çok büyük acılar çekecek, birçoğu mahvolup gidecek ama yeryüzü onların yerini alacak. Daha çok insan yaratacak ve sonunda zafer, iyilik ve adaletin olacak. İnsanların en yüce ölümleri zafere erişecektir diye yazar. Talih içlerinden çok azına gülecek. Çoğu büyük acılar çekecek. Birçoğu mahvolup gidecek. Ama yeryüzü onların yerini alacak, daha çok insan yaratacak ve sonunda zafer, iyilik ve adaletin olacak. İnsanların en yüce ölümleri zafere erişecektir diye yazar. Bir aydın olarak Gorki, ülkesinin, halkının haklı davasına olan inancını, şiirlerinde, mektuplarında, karşılaştığı tüm baskılara, yasaklara, tehditlere, gözaltılara, tutuklamalara rağmen işlemekten geri durmaz. Gorki artık Rusya'da eserleri, öyküleri, romanları, şiirleri, oyunları ile bilinir, tanınır. 1901'de ilk oyunu olan Küçük Burjuva yayınlanır. Oyun çok başarılıdır. Bunun için Rusya polisi Gorki'nin üzerine gider ama ülkenin her yanında bu durum büyük protestolarla karşılanır. Gorki, toplumsal gerçeklikten kopmadan inandığı ve doğru bulduğu halkın haklı davasını kendi davası olarak görür. Onu sahiplenir ve savunur. Bu çerçevede 1902'de bir oyun yazar. Maxim Gorki'nin en tanınmış oyunu olan Dipte, yani ayak takımı arasında, toplumun en dibinde yaşayan, ne yapacağını bilmeyen çaresiz insanların, yine de umutsuzluklarını aşıp yaşamın anlamını bulmaya çalışırken, tutunacak bir dal yakalayarak ayakta kalmak için gösterdikleri dirençleri ve yenilgileriyle içler acısı yaşamlarını anlatır. Gorki, Dostigayev ve Diğerleri isimli oyununda da Sovyet devriminin arifesinde, sanayi ve ticaret burjuvasının yaşanacak devrim karşısındaki umursamazlığına vurgu yapar. Gorki, 1899-1906 yılları arasında Petersburg'da yaşar. Marksist-Leninist düşünceleri benimseyen Gorki, RSDIP, yani Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi içinde Bolşevik kanadı destekler. Bütün kazancını parti fonlarına yatırır. Bu dönemde Gorki yine verem hastalığıyla uğraşmak zorunda kalır ve tedavi için Kırım'a gider. 1902'de Rusya Bilimler Akademisi'ne üye seçilir. Fakat siyasi duruşundan dolayı kısa süre içinde üyeliğine son verilir. Rusya'da kapitalizmin bunalımlarının sömüren sömürülen ilişkisini çok açık yaşandığı bir dönemdir. Gorki sansürü aşabildiği kadarıyla devrimci eğilimli genç yazarlara eserlerini yayınlama fırsatı vermek için Znaniye, yani Bilim isimli bir yayın evi kurar. Bu yayın evi aynı zamanda Znaniye okulunun da temeli olur. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi 2. Kongresi 1903'te yapılır. Bu kongrede Bolşevikler ve Menşevikler olmak üzere iki eğilim baş gösterir. Gorki bu süreçte de Marksist bir aydın olarak Bolşevikleri destekler. Rusya'nın Asya tarafında artık ömrünü doldurmuş ve çürümeye yüz tutmuş feodal, yarı feodal sistem kapitalizme geçiş sancıları içinde kıvranırken, Batı yakasında kapitalizmin tekelci aşamaya gelişi söz konusudur. İşte Gorki'nin eserlerinde Rusya'da aynı anda görülen farklı gelişim aşamalarındaki kapitalizmin yansımaları ve er ya da geç Rusya'daki işçi sınıfı ve köylülüğün birleşerek çarlık rejimi ve feodal düzeni değiştirmekteki kararlılığı, bunun kaçınılmazlığı, ayrıca Rus aydınlarının, burjuvazinin ve orta sınıfı eski tarz feodal düzenli yaşama imkanlarının mümkün olması vardır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da Zola, kuzeyde Ibsen, naturalizmin temsilcileridir. Bu dönemde Lucas, naturalizmi yüzeysel gerçekçilik olarak tanımlar. Gorki de naturalist edebiyat akımının yanlışlığını anlatır. 1904'lerde yağmacı ve talancı bir savaş olan Rus-Japon Savaşı başlar. Maxim Gorki de Bolşeviklerle birlikte işçi, köylü ve tüm emekçi halkı savaşa karşı grevlere, protestolara çağırarak mücadelenin içinde olur. 9 Ocak 1905 sabahı erkenden Petersburglu işçiler açlık ve yoksulluğun sona ermesi talebiyle karıları, çocukları, yaşlıları ile birlikte ellerinde çarın resimlerini taşıyarak kışlık sarayına yürür. Silahsızdırlar. Bolşevikler bu yürüyüşün yanlış olduğunu ve mücadele ederek hakların kazanacağını anlatsalardı yürüyüşçüleri ikna edemezler. Yine de işçilerin en önünde yer alırlar. Çar 2. Nikola işçilerin üzerine ateş açtırır. 2000'den fazla işçi ölür. Ölenlerin çoğu Bolşeviktir. 9 Ocak 1905 daha sonra Kanlı Pazar olarak anılacaktır. Yoksul halkın içinden gelen devrimci ve sosyalist bir kimliğe sahip Maxim Gorki, onurlu bir aydın tavrı göstererek Kanlı Pazar'ı protesto eder. Bunun için Çarlık hükümeti tarafından gözaltına alınarak Peter ve Paulus Kalesi'nde tutulur. Özellikle dış basının yoğun tepkisi ve teşhiri sonucu serbest bırakılır. 1905'in Ekim ayında Bolşeviklerin yaptığı çalışmalar sonucu bütün hayat durdurularak genel göreve gidilir. Çar korkuyla içinde göstermelik haklar vaat eden 17 Ekim 1905 manifestosunu yayımlar. Bolşevikler haklı mücadeleye çağırır. Gorki bu dönemde devrimci yazılara ve toplantılara önem verir. Yeni Hayat isimli bir dergide çalışmaya başlar. Burada Yeni Hayat dergisinin baş redaktörü olan Bolşevik Partisi'nin önderi Lenin'le tanışır. Lenin 1905 devrim öncesi hazırlıklar için Rusya'ya döner. Maxim Gorki de Lenin'in yanında silahlı ayaklanmanın içinde yer alır. Maxim Gorki, insanlık tarihinin en büyük siyasal ve kültürel altüst oluşlarından birinin aktif parçası olma özelliğine de sahip olacaktır. 1905 Aralık silahlı ayaklanması yenilgiye uğrar. Çarlık hükümeti cellatları işkenceciliğiyle katliamlarını artırır. Gorki 1906'da Amerika gezisine çıkar. Burada gördüklerini ve izlenimlerini Gorokşoltovo Dyalovola'da, yani Sarı Şeytan'ın kentinde anlatır. Rus proletaryasının devrimci mücadelesini en iyi anlatan Ana isimli romanını Maxim Gorki bu dönemde kaleme alır ve devrimci harekete atfen yazar Ana'yı. Maxim Gorki'nin dünya klasikleri arasına giren Ana isimli romanı devrimci bir niteliğe sahip önemli bir eserdir. Ayrıca Ana, Maxim Gorki'nin devrimci harekete adadığı tek romandır. Ana sadece Rusya'da değil, tüm dünyada büyük bir ses getirir. Gorki burada devrimin, yani sosyalist ana vatan Rusya ananın çocuklarına neler kazandıracağına yönelik görüşlerini de ortaya karar. Gorki'nin burada işlediği tema, insanın kendini halkın kaderinden uzak tutmasıyla kişiliğini yıkarak ruhunu öldüreceğidir. İnsan olmak, halkın kurtuluş ve mutluluğu ve özgürlüğü için yürüttüğü mücadeleye katılmaktan geçer der Gorki. Ayrıca bireycilikle ilgili olarak da, bireycilik kadar insanın bireyselliğini öldüren daha da başka bir şey yoktur diye düşünür. İşte bu tanımlar Maxim Gorki'nin birçok eserinde vardır. İnsan onurlu bir kelimedir Gorki için. Buna dair de hümanistlik yaparak insana acımak yerine içine yer aldığı ortamını, yaşamını yeni baştan biçimlendirme yeteneğine inanarak buna yönlendirmek gerekir der. Gorki 1906'da Rusya'dan İtalya'ya siyasi sürgün olarak gider. Bu yıllarda İtalya'daki Capri adası muhalif Rus sürgünlerinin kaldığı yerdir. Gorki sürgünde Lenin'in önderliğindeki devrimci hareketle bağını koparmaz. Ancak diğer yandan Gorki, Alexander Aleksandrovich Bogdanov çevresinin tanrı yaratma, yani her şeyde din olgusunu öne çıkartan teorilerine bağlanır. Özellikle de 1908 yılında Bir İtiraf adlı romanında Gorki'nin Hristiyanlık ile Marksizm'i bağdaştırarak tanrı yaratma denilen dinsel felsefi eğilimine kayması, Lenin tarafından Marksizm'den sapma olarak değerlendirilir. 1913'lerde de buna benzer eleştiriler alır Gorki. Lenin ile tartışmaları olur. 1913 yılında Çar'ın çıkarttığı bir afla Maxim Gorki ülkesine döner. Gorki Rusya'nın 1. Paylaşım Savaşı'na girmesi karşısında yer alan Bolşevik Partisi ile aynı düşüncededir. 1917'de Bolşevik Partisi önderliğinde Ekim Sosyalist Devrimi ile devletin yönetimi işçi sınıfının eline geçer. Ekim Devrimi insanlık tarihinde yeni bir çağı, proleter devrimler çağını açar. Maxim Gorki, hükümetle işbirliğine girerek bilim ve kültürün yok olmaması, gelişmesi için değişik kurumların temelini atar. Örneğin yazarların, aydınların, bilim adamlarının yaşam koşullarını, yaşamlarını sürdüremeyecek durumdadırlar. Düzeltmek, çeviri yaparak gelir sağlamalarına yardımcı olmak için tüm olanaklarını kullanan Gorki'nin ilk temelini attığı kurumun ismi Dünya Edebiyatı'dır. Mirovaya Literatura. Gorki aynı dönemde Rus halkı ve aydınlarıyla yakın ilişkiler kurar ve Gorki'nin bu güçlü bağları sayesinde Rusya'nın aydın ve sanatçıları halkla iç içe büyür. Yine aynı dönemlerde savaş komünizmi dönemi başlar. Bu dönemde de Gorki, diğer sanatçı ve aydın yazar arkadaşlarıyla birlikte halkın yoksulluğunu, sıkıntısını paylaşır. Bir dönem sonra Maxim Gorki, Ekim Devrimi ile ilgili yanlış değerlendirmelere girer. Sadece sosyal devrimden yana olduğunu, Rusya'da halkın daha henüz devrim yapacak olgunluğa gelmediğini, önce bilinçlenmesi gerektiğini düşünmektedir. Lenin dostça yaklaşarak Gorki'ye hataya düştüğünü anlatır ve eleştirir. Gorki hatasını hemen kabullenmez ve Gorki'nin Novaya Zhizn isimli gazetesi, Lenin'in yöneticiliğini yaptığı Pravda gazetesine karşı sosyalizme zarar verici içerikte polemik yürütür. Novaya Zhizn kapatılır. Maxim Gorki Lenin'le olan dostluğunun sınırlarını zorlayınca, Lenin ona tüberkülozunu tedavi için yurt dışına gitmesini önerir. Bunun üzerine Maxim Gorki İtalya'nın Sorrento kentine yerleşir. Maxim Gorki çocukluğum, ekmeğimi kazanırken ve benim üniversitelerim isimli 3 ciltlik bir diziyi oluşturan öz yaşam öyküsünü İtalya'da bitirir. Bunlar Rusça otobiyografilerinin en iyilerindendir ve Gorki'nin sosyalist dünya görüşünü benimsemesine kadar giden yolu gösterir. Bu arada 21 Ocak 1924'te Moskova yakınlarındaki Gorki kentinde Sovyet halkının önderi, öğretmeni ve Bolşevik Partisi'nin yaratıcısı Lenin ölür. Gorki İtalya'da Lenin'le ilgili anılarını kaleme alırken Lenin'i çok sevdiği bir insan olarak tanımlar. Ayrıca daha önce Lenin'le yaptığı tartışmalardan sonuçlar çıkartarak hatasını kabullendiğini, proletarya diktatörlüğünün o zaman sahip olduğumuz biricik hakiki devrimci güç, yani politik eğitimden geçmiş işçilerin gücünü çözüp yok edeceği endişesini taşıyordum şeklinde anlatır. Gorki'nin bu samimi açıklaması, Marksizm'den saparak düştüğü hatayı ve kendi düşüncelerinin yanlışlığını, Lenin'in düşüncelerinin doğruluğunu kabul etmesidir. Maxim Gorki, 1929 yılında Stalin döneminde ülkesine döner. Artık Sovyet yazarlarının en önde geleni ve önderi Maxim Gorki'dir. 1925'lerden sonra kaleme aldığı eserlerinin hemen hepsi, Rusya'da devrim öncesi yani, Çarlık Rusyası dönemlerini anlatır. Örneğin, Artamonovlar, devrim öncesi Çarlık Rusyası'nda, kapitalizmin yükseliş ve çöküşünü anlatır. Klim Samgi'nin hayatı, 4 kitaptan oluşan bir romandır. Gorki'nin en çok beğenilen eserlerinden biri de, yaşamının son yıllarında yazdığı, Rus yazarlarıyla ilgili anılarını bir arada topladığı, Tolstoy, Çehov ve Andreyev'den Anılar isimli kitaptır. Gorki bu büyük isimleri, diğer Rus yazarlarının yaptığı gibi, abartı ve süslemeye düşmeden canlı bir dille anlatır. Çehov ve Andreyev'le ilgili anıları ise, Gorki'yi dünya edebiyatının en büyük edebi portre ustalarının düzeyine yükseltir. Çevresini değiştirirken kendisini de değiştiren çok yaratıcı bir insandır Gorki. Sovyet sanatı, sosyalist kültürün temsilcilerinden olan Gorki ile dünya kültürüne yenilik getirir. Gorki, boydan boya Rusya ismiyle, bir araya getirdiği kısa öyküleri ve öz yaşam öyküsüyle hiçbir bencilliğe ve kaygıya düşmeden olduğu gibi kendi kişiliğini koyar ortaya. Sosyalist bakış açısıyla edebiyatta, sanatta yeni bir tarz yaratmış olur. Bundan dolayı 1917 Ekim devrimi sonrası, birbirinden farklı, değişik sanat dallarının yeni ustaları, Gorki'nin aydınlattığı bu yolda, onun yaratmış olduğu bu yeni karakterle, yeni tarzla ilerler. Bunlardan bazıları, Eisenstein'in Potemkin zırhlısı, Pudovkin'in Gorki romanından çektiği ana filmi ve Ostrovski'nin Çelik Böyle Sertleşti isimli eserleridir. İşte bahsettiğimiz bu yeni tarz eserlerdeki temel konular, Rusya'daki devrimci mücadele ve sosyalist kişiliklerin oluşum ve gelişim süreçleridir. Yani bu tablo Rusya'da bir altüst oluşu ifade eder ve bu dönem içinde Gorki de Lenin'in sözlerine katılır. Ülkemizde herkes için gün gibi açıktır. Emeğe yeni bir bakış açısı getiriyor bu atılım ve emeğe, topluma ve çevreye karşı temelden yepyeni bir tutumu temsil ediyor. Aynı yıllarda Gorki bir dizi tiyatro eseri de yazar. Batak, Vaysa, Jeleznova, Yazlıktakiler ve Düşmanlar yazdığı oyunlardan bazılarıdır. Batak isimli oyunu Almanya'da 2 yıl süreyle oynanır. 1932'de Sovyetler Birliği'nde Sovyet Yazarlar Birliği kurulur. Bu birliğin ilk başkanı Maxim Gorki olur. 1934'ün Ağustos'unda tüm Rusya Sovyet Yazarları Kongresi'nin kapanış konuşmasını Gorki yapar. Çeşitli cumhuriyetlerin kültürleri biçim bakımından ulusal, öz bakımından sosyalist olarak kalacaktır. Maxim Gorki, Sovyet edebiyatına sosyalist gerçekçilik yönteminin uygulanmasında ve yerleştirilmesinde çok önemli bir yere sahiptir. 1935'te Şişerbakov'a bir mektup yazar Gorki. Sosyalist gerçekçiliğin amacı, eski dünya kalıntılarıyla mücadele ederek onların etkilerini ortadan kaldırmaktır. Ama temel görev, yaşamı sosyalist ve devrimci bakış açısıyla tanımaktır. Gorki, sosyalist gerçekçilik üzerine başlığı altında yazdığı makalesinde Sovyet halkına şunları söyler. Geçmişin zehirli, katlanılmaz, kötü etkilerinin gerektiği biçimde ortaya konması ve anlaşılması için bunlara şimdi kazanılan başarıların doruğundan, gerçekle ilgili büyük ideallerin yüksekliklerinden bakma yeteneğine sahip olmak gereklidir. Bu yüksek görüş noktası edebiyatımıza yeni bir tema kazandıracak, yeni biçimler yaratmasına yardımcı olacak ve bizim için yepyeni bir yönelim, sosyalist gerçekçilik yaratacak olan onurlu ve kıvançlı bir duygu uyandıracaktır. Gorki, devrimci, sosyalist bir yazar olarak kısa süreli düştüğü hatalar dışında bütün yaşamı boyunca bu görüşlerine ve düşüncelerine bağlı kalır. Sosyalizmin yarattığı Gorki'nin desteği, yardımları ve önerileri, Fedin, Leonov, Babel, Makaronko gibi yazarların yolunu açar ve onların kariyerlerini büyütmelerine yardımcı olur. Çünkü Gorki bildiklerini, gördüklerini kendine saklayamaz, başkalarını öğretir, onlardan da öğrenir. Gorki, 1922-23 yılları arasında yazdığı eserlerin devrim sonrası basımına, hazırlık için bütün yazdıklarını yeni baştan gözden geçirir ve sosyalist bakış açısıyla düzeltir. Bu çok büyük ve anlamlı bir çalışmadır. Gorki'nin tarzını, stilini yenilemesi, edebi açıdan daha da donanmasını ve gelişimini yansıtan bir çalışma olur. Beraberinde Gorki'nin Yegor Buliçov ve Ötekiler, Dostigayev ve Ötekiler gibi tiyatro oyunlarıyla, Vaysa Jeleznova'nın yeni baskısı da dünya dramaturjisine yenilikler getirir. Tüm dünyada tiyatro sanatının gelişmesinde Gorki'nin oyunları etkili olur. Yaşamının son döneminde tekrardan sağlığı bozulur ama hastalığına teslim olmadan yaratıcılığını artırmaya çalışır. Gorki, bütün edebiyat çevrelerinde saygı ve hayranlık uyandıran biridir. Gorki, 1936'da ölür ama geride Sovyet ve dünya edebiyatına büyük bir hazine bırakır. Tarihi açıdan Gorki'nin eserlerinde devrim öncesi, Ekim devrimi ve Rusya'da Sovyetler iktidarının ilk döneminde halkın yaşayışının çok açık bir dille anlatılıyor olması son derece önemlidir. Maxim Gorki, yaşadığı çağın en büyük ustalarındandır. Kaynakça: Çocukluğum, Maxim Gorki. Ekmeğimi kazanırken, Maxim Gorki. Benim üniversitelerim, Maxim Gorki. Emek işçileri, Maxim Gorki. Fırtınanın habercisi, Maxim Gorki. Ana, Maxim Gorki. Eserler, Cilt 15, Bolşevik Parti Tarihi, Joseph Stalin. 22. ayrımın sonu, sayfa 282.